Öyle gidik yaylarda bir mankurt birkaç kişiye bedelmiş. Yanına yiyeceğini, içeceğini verince kış demeden, yaz demeden, o ilkel hayata dönüşten dolayı sızlanmayı düşünmeden kalabilirmiş bozkırda. Onun için önemli olan tek şey efendisinin emirlerini yerine getirmekmiş. Açlıktan ölmemesi için yiyecek, donmaması için eski püskü giyecek verdiniz mi? Başka bir şey istemezmiş. Bir tutsağın içine korku salmak için ona kafasının uçurulacağını ya da başka bir yerinin kesileceğini bildirmek, onun hafızasını silme, son nefesine kadar taşıyacağı ve başkalarının anlayamayacağı yegane kazancı olan bilincini kökünden yok etme cezası yanında hiç kalır. İşte göçebe Juanlar o kısa tarihlerinde insanın bu gizli özüne kastetmek gibi en büyük vahşet örneğini çıkardılar. Tutsakların yaşayan anılarını elinden almak usulünü bulmakla insanlığa karşı en korkunç cinayeti işlemiş oldular. İşte Nayman Ana, oğlunun mankurt olduğunu öğrenince dayanılmaz bir acı ve umutsuzluk içinde aşağıdaki ağıtı bunun için yakmıştı. Oy balam oy! Hafızan kökünden sökülüp alınan da, başına sardıkları deve derisi kuruyup büzülerek ceviz kırar gibi beynini sıkıştıran da, o görünmez çember gözlerini kanlı yaşla dolduran da, sarı özeğin dumansız ateşinde cayır cayır yanan da, ölüm susuzluğundan çatlayan dudaklarına bir damlacık yağmur düşmedi. Oy balam oy, can balam oy. Yeryüzüne hayat veren güneş senin için kapkara bir yıldız oldu da bir damla ışık vermedi. Ondan nefret etmedin mi oy balam oy, can balam oy. Acı çığlıkların bozkırda yankı yankı yayılandı. Gece gündüz tengri deyip yana yakıla gökyüzü boşluğuna seslendiğinde, dayanılmaz acılarla kıvranan da, kusmukların, pisliklerin, siliklerin içinde boğulan da balam oy, vücudun yıkılıp üzerine sinekler üşüşen de, yavaş yavaş aklını yitirip gittiğinde, hepimizi yaratıp sonra da kendi halimize salıveren Tengri'ye son gücünü toplayıp isyan etmedin mi? Oy balam oy, can balam oy. İşkenceyle sakatlanan aklını karanlığın örtüsü yavaş yavaş kapladığında, zorla elinden alınan hafızan geçmişle bağlantısını koparan da, öz ananı dağ dibinden akan ve kıyısında oyun oynadığın derenin şırıltısını, kendi adını, babanın adını, sana utana utana bakarak gülümseyen kızının adını, aralarında büyüdüğün bacı kardeş, hısım yoldaş herkesin hayali gözünde silinen de, sen karnında taşıyıp bu günleri göstermek için doğuran anana kargışlar okumadın mı? Oy balam oy, can balam oy. Bu efsane, Juanların Güneydoğu Asya sınırlarından sürülünce, kuzeye akın ederek sarı özeyi ele geçirdikleri zamana aittir. Buraya geldikten sonra topraklarını genişletmek ve köle toplamak için ardı arkası kesilmeyen savaşlar yaptıkları dönemle ilgilidir. İlk zamanlarda pek çok tutsak almışlar. Bunların arasında kadınlar ve çocuklar çokmuş ve hepsi köle yapılmış. Zamanla direniş başlamış, yerliler toplanıp silahlanmış, bir ordu kurmuşlar, savaşmışlar. Ama Juanlar sürülerini beslemeye çok elverişli olan sarı özek bozkırlarını terk etmemişler. Buraya iyice yerleşmek için saldırılarını daha da artırmışlar. Topraklarının elden çıkmasına razı olmayan yerliler de yabancıları ülkelerinden sürüp çıkarmayı hak ve görev saydıkları için savaşlar sürüp gitmiş. Bazen bunlar kazanmış, bazen onlar. Savaşsız sessiz dönemler de oluyormuş bazen. İşte bu savaşsız dönemlerin birinde Naymanların ülkesine bir tüccar kervanı gelmiş. Bu tüccarlar çay içerken çevresinde Juanların oturduğu kuyuların yanından geçtikleri sırada deve sürüsü güden genç bir çobanla karşılaştıklarını söylemiş ve gördüklerini anlatmaya başlamışlar. Çobanla konuşmak isteyen tüccarlar onun bir mankurt olduğunu hemen anlamışlar. İlk bakışta sağlıklı biri gibi görünüyormuş. Onun bir mankurt olduğu, başına böyle bir felaket geldiği hiç belli değilmiş. Bıyıkları yeni terlemiş, oldukça yakışıklı bir gençmiş. Daha önce akıllı, konuşkan olduğu da besbelliymiş. Ama yeni doğmuş gibi hiçbir şey bilmiyormuş. Ne kendisinin adını biliyormuş, ne anasının, ne babasının adını. Juanların ona yaptıklarını hiç hatırlamıyormuş. Sorulan her soruya ya evet ya hayır diyor ya da hiçbir şey söylemiyormuş. Başına sımsıkı yapıştırdığı şapkasını hiç çıkarmıyormuş. Çok ayıp, çok acı bir şey olsa da insanlar bazen sakatlarla alay etmekten hoşlanırlar. Tüccarlar bazı mankurtların başındaki deve derisinin kendi derisine çıkmamasıya yapıştığını bildiklerinden onunla gülüp alay etmeye başlamışlar. Böyle bir mankurta gel başını buharlayalım da o deve derisini koparalım demekten daha korkutucu bir şey olmazmış. Bu sözü duyan mankurt yaban ayısı gibi tepinir, kafasına kimseyi dokundurmazmış. Böyleleri şapkalarını başlarından hiç çıkarmaz, gece gündüz onunla yatıp kalkarlarmış. Konuk tüccarların anlattıklarına göre Mankurt ne kadar sarsak olsa da işini çok iyi yapıyormuş. Tüccarların kervanı onun otlattığı develerden uzaklaşıncaya kadar gözlerini onlardan ayırmamış. Gidecekleri sırada tüccarlardan biri ona takılmak için uzun yola gidiyoruz. Çok yer göreceğiz. Selam göndereceğin biri mesela bir yavuklun var mı demiş. Nerede yavuklun? Hadi utanma. Söyle. İşitiyor musun? Belki bir mendil verirsin ona götürürüz. Mankurt tüccarı uzun uzun baktıktan sonra şöyle demiş. Her gün ben aya bakarım, o da bana bakar. Birbirimizi işitmeyiz ama biliyorum orada oturan biri var. Çadırda tüccarları dinleyenler arasında onlara çay veren bir kadın varmış. Nayman Anaymış bu. Sarı Özek efsanesinde kadının adı böyle geçer. Nayman Ana, konuk tüccarlar hiçbir şey belli etmemiş. Anlattıkları olayın onu nasıl etkilediğini hiçbiri anlayamamış. Kadın sorular sorup daha fazla bilgi almak istiyormuş ama bir yandan da daha fazlasını öğrenmekten korkuyormuş. Bu yüzden dilini tutmuş, yaralı bir kuşun çığlığı gibi içinde doğan acı sesi bastırabilmiş. Bu sırada sohbet konusu değişmiş, kimse zavallı Mankurt'tan söz etmiyormuş artık. Dünyada böyle şeylere rastlanır diye düşünmüş olsalar gerek. Ama Nayman Ana hala vücudunu saran korkuyu atmaya, ellerinin titremesini gizlemeye, içinde çığlık atan o kuşu boğmaya çalışıyormuş. Yas için bağladığı ve nice zamandır herkesin görmeye alıştığı ağarmış saçlarını örten yağlığı biraz daha indirmiş alnına. Az sonra kervan yoluna koyulmuş. O gece gözlerine uyku girmeyen Nayman Ana, Sarı Özek Bozkırı'nda çobanlık eden bu Mankurt'u bulmadan, onun kendi oğlu olup olmadığını öğrenmeden asla rahat edemeyeceğini anlamış. Uzun zamandan beri oğlunun savaş meydanlarında ölmediği, yine uzun zamandan beri kimseye söylemediği bir his, bir sezgi varmış içinde. İşte bu korkunç düşünce yine uyanmış onun ana yüreğinde. Bir an için böyle kemirici bir şüphe, böyle büyük bir korku ve acı içinde yaşamaktansa oğlunu iki defa gömmesi daha iyi olurdu herhalde. Oğlunun Sarı Özek'te Juanjuanlarla yapılan bir savaşta öldüğü söylenmişti. Kocası ise bundan bir yıl önce yapılan bir savaşta ölmüştü. Kocası Naymanlar arasında ün yapmış, sevilen, sayılan bir adamdı. Onun ölümünden sonra yapılan ilk savaşa babasının öcünü almak için oğlu da katılmış. Ölenleri asla savaş meydanında bırakmazlarmış ama bu defa onun oğlunun ölüsünü getirmek mümkün olmamış. Arkadaşların çarpışma sırasında birçokları delikanlının vurulup atının yelesine abandığını görmüş. Onu almak istedikleri zaman savaş gürültüsünden korkuya kapılan at hızla kaçmaya başlamış. Derken delikanlı da yuvarlanmış attan. Yuvarlanmış ama yere düşmemiş, ayağı üzengiye takılı kalmış, iyice korkuya kapılan at ölü binicisini sürükleyip götürmüş uzaklara. Paniğe kapılan at aksi gibi düşman safına doğru kaçmış. Kıyasıya savaş sürerken delikanlının iki arkadaşı onun ölüsünü kurtarmak için atın peşinden gitmişler. Ama örgülü saçlı Juanjuan atlıları derede pusu kurmuş onları. Sonra ansızın çıkıp naralar atarak saldırmışlar. Naymanlardan biri okla vurulup ölmüş, öbürü de ağır yaralanmış ve atının gemini çevirip geri kaçmak zorunda kalmış. Arkadaşlarının yanına gelince de devrilmiş atında. Naymanlar pusudaki Juanjuanların savaşın en kızgın zamanında kanattan baskın yapacaklarını o zaman anlamışlar ve bunun üzerine yeniden toparlanıp hücuma geçmek için geri çekilmişler. O sırada Nayman ananın oğlunun başına gelenler unutulmuş. Onun ölüsünü almak için giden, sonra da ağır yaralanıp geri dönen Nayman, ölüyü sürükleyen atın bilinmeyen bir yöne gidip gözden kaybolduğunu söylemiş onlara. Birkaç gün sonra Naymanlar savaş meydanına gidip gencin ölüsünü aramışlar. Ama ne ölüsünü bulmuşlar, ne atını, ne silahını, ne de herhangi bir iz. Onun öldüğünden kimsenin şüphesi kalmamış. Savaş sırasında ölmeyip sadece yaralanmış olsa bile, kan kaybından ya da susuzluktan çoktan ölmüş olacağını düşünmüşler. Böylece onun ölüsünü aramaya, ondan bir iz bulmaya gidenler elleri boş dönünce delikanlının Sarı Özek Bozkırı'nda kefensiz, mezarsız yattığını düşünerek ağlamışlar. Onu bu halde bıraktıkları, yitirdikleri için utanç duyuyorlarmış. Nayman ananın çadırında onunla birlikte ağlaşan kadınlar ağıt yakarken bir yandan da kocalarını, erkek kardeşlerini yeriyor, suçluyorlarmış. Akbabalar vücudunu didik didik etti, çakallar alıp götürdü, siz de kendinize erkek diyorsunuz. Papağınız yere batsın. O günden sonra Nayman Ana için dünya bomboş kalmış. Günleri acılarla dolu olarak geçmeye başlamış. Bir yiğidin savaş meydanında vurulup ölmesini anlıyor ama onun bir kefene sarılmadan, bir mezara gömülmeden orada bırakılmasını kabul edemiyor, dövünüyormuş. Rahatı huzuru kalmamış. Üzüntüler ve kara kara düşünceler ana yüreğini parça parça ediyormuş. Derdini kimselere açamıyor, içini kimselere dökemiyormuş. Allah'tan başka başvuracağı kimse kalmamış. Bu kara düşüncelerden, dayanılmaz acılardan kurtulmak için işin doğrusunu anlamak, çocuğunun ölüsünü gözleriyle görmek istiyormuş kadıncağız. Eğer gerçekten ölmüşse kaderi böyleymiş diyecek, olanı kabullenecekmiş. Onu en çok şüpheye düşüren oğlunun atının hiçbir iz bırakmadan yok olmasıymış. Hayvan vurulmamış, yıkılmamış, ürkmüş ve bir yerlere kaçıp gitmişti. Bütün yılkı atları gibi onun da bir gün sürüye dönmesi ve üzengisine takılan bilecesini sürükleyip getirmesi gerekirdi diye düşünüyormuş. Çocuğunun ölüsünü böyle görmeye de razıymış. O zaman o korkunç olay karşısında kanlı gözyaşları döker, saçını başını yolar, öyle acılı sözler söylermiş ki belki Allah'ın bile gücüne gidermiş. Ama hiç olmazsa artık içindeki şüphe gider, daha fazla uzamasını istemediği ömrünü bitirmeye, soğukkanlılıkla kendini ölüme hazırlamaya koyulabilirmiş. Ne yazık ki oğlunun ölüsü bulunmamış, bindiği at geri gelmemişti. Kabilenin öbür insanları zamanla olayı unutmuşlardı ama oğlunu unutamayan ananın acıları dinmiyor, şüpheler aklından çıkmıyordu. Ata ne olmuştu? Kurşunlar, silahlar ne olmuştu? Bunlardan birini bulsa oğlunun başına gelenleri de tahmin edebilirdi. Koşa koşa gücünü yitiren atı juan juanlar yakalamış olabilirlerdi. Kurşunlu bir at da iyi bir ganimet sayılırdı çünkü. Atı yakalayanlar üzengide sürüklenen oğlunu ne yapmışlardı? Onu görmüşler miydi? Yoksa kurda kuşa yem olsun diye çöle mi atmışlardı? Eğer bir mucize olmuş da ölmemişse onlar mı öldürmüş ve acısına son vermişlerdi? Yoksa öylece bırakmışlar mıydı? Bu sorular, bu şüpheler hiç çıkmamıştı Nayman ananın aklından. Bozkır'a gelen tüccarlar çaylarını içerken yolda bir mankurta rastladıklarını söyleyince işte bu acılarla yaşayan Nayman ananın yüreğine yeni bir kıvılcım düşürdüklerinin farkında değillerdi. O günden sonra o mankurtun kendi oğlu olabileceği düşüncesi aklından çıkmadı. Bu mankurtu bulmadan, onun kendi oğlu olup olmadığını anlamadan rahat edemeyecekti. Naymanların yaylakları olan yarı kuru dağ eteklerinde taşlı çıngılı küçük dereler akardı. Nayman ana bütün gece o derelerin şırıltısını dinledi. Onun tedirgin, allak bullak olmuş ruh haliyle taban tabana zıt bu şırıltılar ona ne mırıldanıyor, ne anlatıyordu? Ruhu yatışmalı, huzur bulmalıydı artık. Sarı özeğin mutlak sessizliğine dalıp gitmeden önce o monoton berrak şırıltıyı doya doya içer gibi kulaklarına doldurmalı, yüreğini serinletmeliydi. Sarı özek bozkırına tek başına gitmesi çok tehlikeliydi ama bu niyetinden kimseye söz açamaz, kimseye güvenemezdi. Çünkü kimse anlamazdı onu. En yakın dostları bile böyle bir işe girişmesini istemezlerdi. Çoktan ölmüş olan bir insanı aramak için çöllere düşülür mü derlerdi. Büyük bir tesadüf eseri olarak sağ kalmış olsa bile onu aramak yine anlamsızdı. Çünkü bu takdirde onu mutlaka mankurt yapmışlardı ve bir mankurt dışı insan içi saman bir korkuluktu. Geçmişini bilemezdi. Nayman ana karar verdiği yolculuğa başlamadan o gece birkaç defa çadırdan çıktı, çevresine kulak verip dinledi, ufukları süzdü, düşüncelerini derleyip toparlamaya çalıştı. Vakit gece yarısıydı. Bulutsuz gökyüzünde parlayan ay süt rengi soluk ışığını yeryüzüne yayıyordu. Dağın eteğine serpilmiş beyaz yurtlar, çadırlar, şırıltılı derelerin kıyısında gecelemek için konmuş iri kuş sürülerini andırıyordu. Avının, köyün ötesinde koyun ağılları vardı. Daha ileride yılkıların otladığı vadilerden köpek havlamaları ve bazı anlaşılmaz insan sesleri duyuluyordu. Nayman anayı en çok duygulandıran, avıl yakınında koyun sürülerini bekleyen genç kızların yanık türküleri oldu. Bir zamanlar o da söylemişti bu türküleri. Buraya gelin geldiğinden beri her yaz tam bu bölgede yaylaya çıkarlardı ve şimdi o yılları da hatırlıyordu. Bütün gençliği, bütün ömrü burada geçmişti. Aileleri büyüdükten sonra dört yurt kurmaya başlamışlardı burada. Birinde yemek pişirilir, mutfak olarak kullanılırdı. İkincisinde yemek yerlerdi, diğer ikisi de oturmak, yatmak içindi. Sonra juan juanların istilası başlamıştı ve o yapayalnız kalmıştı. Ve işte şimdi o da terk edecekti bu tenha çadırı. Yol için gerekli hazırlığı akşamdan yapmıştı. Yiyecek ve gereğinden fazla su almıştı yanına. Sarı özek bozkırında belki kuyuya rastlayamaz, susuz kalabilirdi. Onun için iki tulumu ağzına kadar doldurmuştu. Üzerine bineceği dişi deve ve akmayayı da hazırlamıştı ve hayvan ileride bir kazığa bağlı olarak bekliyordu. Bu deve onun hem yoldaşı hem umudu olacaktı. Ona güveniyordu. Akmaya gibi güçlü ve hızlı yürüyen bir devesi olmasa o ıssız, o engin bozkır yolculuğunu nasıl çıkabilirdi? O yıl akmaya gebe değildi. Üst üste iki yavrudan sonra kısır kalmıştı ve gücünün doruğunda bulunuyordu. Sağlam, uzun bacaklı, çevik, kıvrak yürüyüşlü, çift örgüçlüydü. Örgüçleri kaya gibi sağlamdı. Ağır yük taşımaktan ya da kocamışlıktan tabanları aşınmış değildi. Uzun güçlü boynu, zarif bir başı, soluk aldıkça kelebek kanadı gibi açılıp kapanan burun delikleriyle beyaz renkli akmaya bir sürüye bedeldi. Herkes imreniyordu ona. Ona sahip olmak, onun cinsinden develer üretmek için 10 tane genç deve vermeye hazır olanlar vardı. Naiman ananın eski zenginliğinden kala kala bu dişi deve kalmıştı elinde. Bütün malını mülkünü ölen yakınlarının 40. gün yemeklerinde, daha sonra da kocası ve oğlu için verilen yaz şölenlerinde harcamış, elindeki avucundaki savrulup gitmişti. Şimdi sezgilerle ve dayanılmaz acılarla aramaya çıkacağı oğlu için de bir süre önce büyük bir anma şöleni düzenlemiş, yöredeki bütün Naimanları davet etmişti. Şafak sökerken Naiman ana çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığı tamamdı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak derin uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı. Naiman ana gençliğini yitirmiş olsa da güzelliğini henüz yitirmemişti. İnce, uzun boylu, sağlam yapılıydı. Uzak yol için uygun düşecek şekilde giyinmişti. Ayaklarına çizmelerini çekmiş, beline kuşağını bağlamış, entarisinin üzerine bir yelek geçirmiş, geniş bir şalvar giymiş, sırtına bir manto almıştı. Başını ak bir yazma dolamış, uçlarını ensesinden bağlamıştı. Bu ak yazmayı geceleyin düşüncelere daldığı sırada bağlamaya karar vermişti. Madem ki oğlunun yaşadığını ümit ediyordu, öyleyse kara yazma bağlaması gerekmezdi. Eğer onun yaşadığından ümidini keserse, kara yazmasını yeniden bağlar ve bir daha hiç çıkarmazdı başında. Sabahın alaca karanlığı ağarmış saçlarını, derin acıların izleri olan alnındaki kırışıkları göstermiyordu henüz. O anda gözleri doldu, derin bir ah çekti. Bir gün böyle bir durumla karşılaşacağı aklına gelir miydi? Kendini toparladı, fısıltı halinde bir ayetin ilk sözlerini okudu. Eşhedü enna ilahe illallah. Bundan sonra kararlı adımlarla devesine doğru yürüdü ve onu ıktırdı, elindeki heybeyi hayvanın sırtına attı ve kendisi de üzerine oturdu. Akmaya tekrar doğruldu ve sahibini ta yukarıya kaldırarak yürümeye hazırlandı. Uzun bir yola çıkacaklarını o da anlamıştı. Naiman ana'yı ev işlerinde yardım eden eltisinden başka avılda onun yola çıktığını gören bilen olmadı. Naiman ana esneye esneye kalkan eltisine bir gün önce torkunlarına, kendi akrabalarına, oradan da kendisiyle birlikte gelmek isteyen olursa Kıpçak ülkesindeki Evliya Yesevi, dipnot, Hoca Ahmet Yesevi, Evliya, şair, Türkistan piri olarak da anılır. Doğum tarihi bilinmiyor. 1166 yılında öldüğünü ve öldüğü zaman yaşının 63'den fazla olduğunu biliyoruz. Dinli tasavvufi şiirlerinin toplandığı divana Divan-ı Hikmet deniyor. Yesevi tarikatının kurucusudur. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi onun soyundan gelir. Türbesi Türkistan'ın Yes şehrindedir ve bugün de ziyaret edilmektedir. Dedenin türbesini ziyarete gideceğini söylemişti. Yola böyle erkenden ve kimseye görünmeden çıkışının sebebi soru yağmuruna tutulmaktan kurtulmaktı. Avıldan çıktıktan sonra devesinin başını sarı özeye çevirdi. Önünde hareketsiz bir boşluk gibi uzanan engin sarı özeye. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi. Konvansiyon uçak gemisinden yörünge istasyonu Parite'deki denetleyici iki kozmonota şifreli yeni bir telsiz bildirisi daha gönderildi. Bunda Güneş sistemi dışında bulunan Parite 1-2 ve Parite 2-1 kozmonotlarıyla bağlantı kurmamaları, onların istasyona dönebilmeleri için uygun zamanı bildirmemeleri nazik bir dille ama kesin olarak emrediliyor, ortak yönetim merkezinden talimat beklemeleri bildiriliyordu. Okyanusta orta şiddette bir fırtına vardı. Kabaran dalgalar dev geminin gövdesini dövüyor ve gemi sallanıyordu. Güneş kapalı değildi, beyaz köpükleri parlatıyor, rüzgarın hızı da aynı tempoda devam ediyordu. Konvansiyon uçak gemisinin pilotlar ve güvenlik görevlileri de dahil bütün mürettebatı işlerinin başında tetikte bekliyorlardı. Akdeve akmaya inler gibi hafif ve monoton bir ses çıkararak, ayaklarını belli belirsiz bir hışırtıyla yere dokundurarak uçsuz bucaksız bozkırın düzünde bayırında günlerden beri yürüyor yürüyordu. Nayman Ana bu kavurucu ıssız topraklarda devesinin daha fazla yavaşlamasına izin vermeden sürüyor, pek nadir olarak karşılarına çıkan bir kuyu başında ve ancak geceleri duruyor, sabah olur olmaz devam ediyordu yoluna. Sarı Özey'in sayısız tümseklerinden birinin ardında büyük bir deve sürüsüyle karşılaşacağı anı bekliyordu kadın. 2 günden beri kırmızı kumlu geniş Malakumdu Çap Vadisi'nin yakınındaydı. Avına gelen tüccarların büyük bir deve sürüsünü giden mankurtla karşılaştıklarını söyledikleri yer burasıydı. Kilometrelerce uzanan Malakumdu Çap Vadisi'nin çevresinde 2 günden beri umutla dolanıyor, bir yandan da Juan Juanlarla karşılaşmaktan korkuyordu. Aradı, taradı ve yalnız uzayıp giden bozkırı gördü. Bozkır ve serap. Bir defa kıvrım kıvrım yanan bir yolun ilerisinde koca bir şehir gördü. Camileri, minareleri, kale surları gibi yüksek duvarları vardı bu şehrin. Büyük bir umuda kapıldı. Akmaya'yı hızlandırdı. Oğlunu belki orada bir köle pazarında bulabilirdi. Onu alır, Akmaya'ya bindirir, köyün yolunu tutarlardı. Akmaya öyle koşardı ki kimse yetişemezdi arkalarında. Ne yazık ki bir seraptı bu. Çöl yolculuğu ağır ve yorucudur ve bu yüzden sık sık böyle aldatıcı hayaller görür insan. Elbette Sarı Özeyik çölünde bir adam arayıp bulmak hiç de kolay bir iş değildi. Ama bu adamın etrafında geniş düzlüğe yayılmış büyük bir deve sürüsü varsa iş kolaylaşır. İnsan er geç bu develerden birini görür, sonra bütün sürüyü, sonra çobanını. İşte Nayman Ana'nın umudu, güveni buydu. Ama Nayman Ana sürünün ne kendisine rastlıyordu, ne de izine. İçine bir korku düştü. Ya sürü başka bir otluğa gitmişse? Ya Juan Juanlar develerini satmak için Hive ya da Buhara gibi şehirlerin pazarlarına göndermişlerse? Eğer sürüyü satmak için götürmüşlerse, mankurt çoban o kadar uzaktan geri dönebilir miydi? Köyden çıkarken kaygılar, şüphelerle yanıp tutuşurken tek arzusu vardı. Çocuğunu sağ olarak görsün de, nasıl görürse görsün. İster mankurt olsun, ister her şeyi, bütün geçmişi unutmuş olsun, yeter ki sağ olsun, yaşıyor olsun. Bu kadarına da razıydı. Ama şimdi Sarı Özek Bozkırı'nda aradığı çobanı bulabileceği yere yaklaştıkça beyinsiz, deli bir yaratıkla karşılaşmaktan korkmaya, rastlayacağı böyle bir çobanın kendi oğlu olmaması, başka bir zavallı olması için Tanrı'ya dua etmeye hazırdı. Şimdi bu mankurtu gözleriyle görüp oğlunun yaşadığı şüphesini kafasından atmak istiyordu. Onu kendi gözleriyle gördükten sonra evine dönecek, bir daha kendini işkence etmeyecek, ömrünün geri kalan bölümünü kaderine razı olarak sessizce geçirecekti. Sonra birdenbire yine oğlunu görmek özlemiyle yanıyor, ne olursa olsun o mankurtun bir başkası değil, kendi oğlu olmasını istiyordu. İşte bu çelişkili duygularla ilerlerken alçak bir tepeyi aşınca birdenbire büyük bir deve sürüsüyle karşılaştı. Geniş vadiye yayılan semirmeye bırakılmış develer, bodur otların ve dikenlerin uçlarını kopara kopara dolaşıyorlardı. Nayman Ana Akmaya'yı hızlandırdı, iyice koşturdu. Önce büyük bir sevince kapılmıştı, hemen sonra da mankurt yapılmış bir oğulla karşılaşacağı korkusu düştü içine. Korkudan ürperdi ama nasıl olduğunu anlamadan yine bir sevince kapıldı. Böylesine karışık, çelişkili duygular içinde ne yapacağını bilemiyor ve Akmaya'yı sürüyor, sürüyordu. Aradığı sürü işte karşısındaydı. Ya çoban? Nerede çoban? Uzaklarda olamazdı. Ha evet, oradaydı işte, vadinin karşı yamacında. Uzaktan yüz hatları pek belli değildi. Uzun bir sopa vardı elinde. Semerli ve onun eşyalarıyla yüklü bir deveyi yedeğinde tutuyor, gözlerine kadar indirdiği şapkasının siperi altından sakin sakin ona bakıyordu. Nayman Ana iyice yaklaşınca oğlunu tanıdı ve nasıl olduğunu anlamadan kendini yerde buldu. Daha sonra oğlunu görünce deveden indiğini değil, düştüğünü hatırlayacaktı. Ama şimdi bunu düşünecek durumda değildi. İkisini birbirinden ayıran çalılıklar arasından atılarak bağırdı. ''Oğlum, oğul balam benim. Her yerde seni arıyorum, ben senin annenim.'' Ama aynı anda da acı gerçeği anlamıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, tepiniyor, acı gözyaşları döküyordu. Düşmemek için oğlunun omuzlarına sığmıştı. Toparlanmaya, titreyen dudaklarını büzüp susmaya çalıştı ama tutamadı kendini. Oğlu öylece kayıtsız duruyordu. Nice zamandır yüreğinden pençesini çekemeyen acılar şimdi onu yere sermişti. Tutamadığı gözyaşları arasından, gözlerine düşen ağarmış, ıslak saçlarının arasından, gözyaşlarından çamurlaşmış yolun tozunu yüzüne buladığı titrek parmakları arasından oğlunun yüzüne, görüp tanıdığı yüz hatlarına bakıyordu. Bir an göz göze gelince onun kendisini tanıyacağını umuyor, bunu bekliyordu. Bir oğlun öz anasını tanımasından daha kolay ne vardı? Gel gör ki onun karşısına dikilmesi, bu hali, oğlunun üzerinde en küçük bir etki, bir tepki yaratmadı. Sanki her zaman burada yaşıyor ya da her gün onu görmeye geliyordu. Çoban ona kim olduğunu, niçin ağladığını bile sormadı. Bir süre öyle durduktan sonra kadının elini kendi omuzundan çekip itti. Yanından hiç ayırmadı, yüklü binek devesinin yedeğini alıp oyuna dalan köşeklerin, deve yavrularının, uzaklaşıp uzaklaşmadığına bakmak için sürünün öbür başına doğru yürüyüp gitti.